İkinci ayrım, sayfa 34. Orgeneral Doğan Güreş anlatıyor. İzinsiz girerlerse ABD uçaklarını vururum. Tarih 3 Aralık 1990'dı. Orgeneral Doğan Güreş 3 gün sonra Genelkurmay Başkanı olacağını bilmiyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'dı. Güreş en iyi ihtimalle Torumtay Paşa Ağustos 1991'de emekli olunca Genelkurmay Başkanı olacaktı. Ancak beklenmedik bir şey olmuş, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la Kuzey Irak'a girmek konusunda anlaşmazlığa düşen Orgeneral Torumtay, 3 Aralık 1990 günü görevinden istifa etmişti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Doğan Güreş, beklemediği bir anda 6 Aralık 1990 günü Genelkurmay Başkanlığı'na atanmıştı. Tarih 7 Temmuz 2007. Güreş Paşa ile Marmaris'teki evinde sohbet ediyoruz. "Peki paşam," dedim. "Torumtay Paşa'nın istifa edeceğini bilmiyor muydunuz? Bu kararı alırken Kara Kuvvetleri Komutanı olarak sizinle konuşmamış mıydı, danışmamış mıydı?" "Hayır," dedi Doğan Güreş Paşa. "Benim hiç haberim yok. Bana bir şey söylemedi. Gidip istifasını vermiş. Ben kendimi Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet eder durumda buldum. Hazırlıklı değilim. Tam Körfez krizinin ortasındayız." "Peki Torumtay Paşa Kuzey Irak'a girmek istemediği için Genelkurmay Başkanlığından istifa etti. Yerine siz geldiniz. Özal sizden Kuzey Irak'a girmenizi istemedi mi?" "Bana böyle bir şey söylemedi. Sadece ABD Başkanı Bush'la anlaşmış. Hatta söz vermiş görünüyor. İncirliği ABD uçaklarına kullandırmak istiyor. Benden bunu istiyor. Ben göreve yeni gelmişim. Durumu bir değerlendirmem lazım." "Ne sonuca vardınız?" "Benim gördüğüm tablo şu, Körfez krizi başlamış, Saddam Hüseyin Kuveyt'i ele geçirmiş, ABD Suudi Arabistan'da muazzam bir yığınak yapmış, koalisyon gücü kurmuş. Belli ki Kuveyt'e girecek ve Saddam kuvvetlerini çıkaracak. Tabii bu esnada Irak'ı da bombalayacak. İncirliği bunun için istiyor. Ben anlıyorum ki Paris'teki toplantıda İncirliğin kullandırılması için söz verilmiş." "Özal Bush'a mı söz vermiş?" "Evet, söz verilmiş. Ben Genelkurmay Başkanlığı'nı aldığımda durum bu."
"Peki ne yaptınız?"
"Amerika İncirliği hemen kullanmak istiyor. Özal da bana söylüyor bunu. Ben hemen karar vermedim tabii ki. Önce yasal duruma baktım. Özal söz vermiş ama ortada buna uygun bir TBMM kararı yok. Bir karar var tam olarak. Bu isteği kapsamıyor. Ben itiraz ettim. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Başbakan Yıldırım Akbulut'un ve bakanların hazır bulunduğu bir toplantıda itiraz ettim. Dedim ki ben Amerikan uçaklarına müsaade etmem. TBMM'den karar çıkarın. Çünkü bu anayasaya göre kanunsuz emirdir. Benden böyle bir istekle bulunmayın. Meclis kararı isterim," dedim.
Özal'ın tepkisi ne oldu?
"Ne olacak? Zaten kanunsuz emir veremezler. Sonra bir şey daha söyledim. Hükümet de burada, icranın başı burada. Kanunsuz emir verilirse yapmam," dedim. Baktım ki Başbakan Akbulut da tereddütlü davranıyor, benden yana görünüyor, rahmetli Özal'a rağmen.
Cumhurbaşkanı Özal bir tarafta, siz ve Başbakan Akbulut diğer tarafta yani.
"Evet, görüntü öyle. Fakat Özal ABD Başkanı Baba Bush'la görüşmüş. Bush Özal'a demiş ki biz İspanya'dan bir an önce uçakları kaldırmak istiyoruz. Türkiye'nin hava sahasından geçsinler demiş. Özal bunu bana söyledi ve hava sahamızdan geçsinler dedi. Ben yine olmaz dedim. Bu sefer Özal adamlar havalanmış ne yapsınlar yani diye üsteleyince o zaman Suriye'den geçsinler rotalarını değiştirsinler dedim. Kararlılığımı anlatmak için de hava sahamıza girerlerse vururum diye ekledim. Baktım Başbakan Akbulut yine de beni destekler bir havada. Özal baktı ki ben direteceğim sonunda ikna oldu. Acele TBMM'yi topladılar. Yabancı kuvvetlerin kabulü ve bunların yurt dışında kullanılmasına dair bir karar çıkardılar. Ama bu karar çıkmadan önce 17 Ocak 1991'de Körfez Savaşı başlamıştı. Bir veya 1,5 gün geçmişti ancak bu karar çıktıktan sonra İncirli'yi kullanmaya başladılar. Bağdat'ı bombaladılar.
ABD uçaklarının hedefini değiştiriyorduk.
Özal'a ve ABD'ye karşı direndiğinizde Washington'la ilişkiler gerilmedi mi? Türk halkının şunu bilmesi lazım. ABD'ye bir defa kolunuzu kaptırdınız mı başka şeyler de ister. Yok, dirayetli olursanız kıpırdatmazsınız bile. İşi başından sıkı tutmanız lazım. Ben öyle yaptım. İncirlik'ten bütün kalkışları kontrol altına aldım. Kontrol Türk komutandaydı. Sorti yapılan her pist başında bizim subaylarımız vardı. Biz buna HOK ve ACC diyoruz. Herhangi bir şekilde bir operasyon yapacaklarsa kullanacakları bütün uçakları cinsleriyle, saatleriyle, hedefleriyle tespit ediyorlar ve bana gönderiyorlar. Ancak ben onayladıktan sonra pist açılıyor. Öyle kolay değil yani. ABD zorlar, istediği kadar zorlasın fark etmez. Hatta şunu söyleyeyim, ABD uçakları havadayken bile hedefleri değiştirebiliyorduk. ABD uçakları havalanmış bir hedefi vurmaya gidiyorlar. O arada Cumhurbaşkanı Özal aradı, dedi ki şu hedefi vurmasınlar, petrol tesislerini vurmasınlar.
O zaman ABD uçakları havadayken hedeflerini değiştirirdik. Havada bile hedef değiştirebiliyorduk, düşünün ki. Yani ABD'ye iradeni gösterdiğin zaman hiç kıpırdamaz.
100.000 Kaleşnikov getirttim. Doğan Güreş Paşa Körfez Savaşı'nın tam ortasına düşmüştü. ABD Saddam'ı Kuveyt'ten çıkarmış ama Bağdat'a girmemişti. Saddam bu kez kuzeyde isyana hazırlanan Kürtlere döndü. Helikopterlerle saldırı başlattı. Saddam'dan kaçan 200-300 bin kadar Iraklı Kürt Türkiye sınırına yığılmıştı. Güreş Paşa atlayıp sınıra gitti. Durum neydi? Güneş Paşa'dan dinleyelim.
Durum hakikaten perişanlıktı. İnsanlar sınıra yığılmış, hatta geçmişler. Sınıra yakın yerlerdeki manavları talan etmişler. İnsanlar aç, perişan, soğuk bir taraftan. Hudut bölgesindeki bizim elma ağaçlarını bile sökmüşler. Isınmak için yakmışlar. Bizim vatandaşımız elinden gelen yardımı yapıyor. Mehmetçik sırtında ekmek taşıyor bunlara. Ne yapalım, ne edelim dedik. Birleşmiş Milletler'den yardım istemeye karar verdik. Bu bir insanlık suçu. Tarih 2 Nisan'dı galiba. Saddam bir mekanize taburla gelmiş helikopterlerin dışında. İnsanlar kaçışıyor, sığınacak yer arıyorlar. 36. paralel çizildi. Saddam'a bunun kuzeyine geçemezsin denildi. Özal da bir taraftan ekonomi mahvolur diyor. Kürtlere biz bakıyoruz. Neyse Birleşmiş Milletler'den karar çıktı. Herkes yardıma geldi. ABD bölgeye çadırlar kuracak. ABD Silopi'ye bir mekanize tabur kuruyor. Biz 250 bin kişiye nasıl bakacağız? 36. paralelin kuzeyini korumak için Provide Comfort kuruldu. Önce çekiç güç denildi, sonra bu ismi beğenmediler. Silopi'ye kurulan taburun komutanı ABD'li, yardımcısı Türk. Bu taburun içinde bizim de bir mekanize bölüğümüz var. Şimdi baktım duruma ne oluyor diye.
Ne gördünüz?
İncirlik'ten uçaklar kalkıyor. Koalisyon güçlerinin uçakları Kuzey Irak'ı denetliyorlar.
Birleşmiş Milletler kararına da uygun. İngiliz uçakları var, ABD uçakları var. Biz de Kuzey Irak'ta PKK varlığını biliyoruz. Saddam onları destekliyor. Irak ordusunun silahlarını veriyorlar.
İstihbaratımız var. Saddam'dan kaçan Kürtler arasında PKK'lı var diye düşünüyoruz. Fırsattan istifade bunlarla birlikte belki Türkiye'ye de PKK'lı teröristler giriyorlar. Kuzey Irak'taki durumdan yararlanıp silahlanıyorlar. Bu bilgiler geliyor bize. Ben de Provide Comfort uçuşlarını fırsat bildim. Dedim ki ben de uçaklarımla 36. paralelin kuzeyinde uçabilirim. Keşif yapabilirim. Gerçi Birleşmiş Milletler bize böyle bir görev vermemiş ama hava sahasının kontrolü bizde. Ben de 36. paralelin kuzeyine uçaklarımızı uçurtmaya başladım. Gerçi Saddam 2'de bir çıkıp Türk uçakları sınırlarımızı ihlal ediyor falan diyor ama o koşullarda önemi yok. Dediğim gibi kontrol bizde. Ancak bütün keşifler istihbarat bilgileri gösterdi ki PKK Saddam'dan da aldığı yardımla ciddi biçimde silahlanıyor. Saddam Barzani ve Talabani'ye karşı Abdullah Öcalan ve PKK'yı destekliyor. O zamanki çıkarı bunu gerektiriyor.
Dikkatinizi yavaş yavaş Körfez Savaşı'ndan PKK'ya mı çevirmeye başladınız?
Aynen öyle oldu. Kuzey Irak'ta PKK mevcudiyeti beni çok rahatsız etti. O konuya yoğunlaştım. PKK'nın geçmişine bir daha baktım, bilgileri gözden geçirdim. Tablo şuydu. PKK 1978'de kurulmuştu. Kendi hakimiyetini korumak için kendi yandaşlarından bile 360 kişiyi öldürmüştü. Öcalan 1979'da Suriye'ye kaçmıştı. FKÖ'den ve Barzani'nin liderliğindeki KDP'den yardım görmüştü. 1987'ye kadar Türkiye'de sıkı yönetim vardı. O yıl sıkı yönetim kaldırılmıştı. Yerine olağanüstü hal, OHAL kurulmuştu. Sıkı yönetimde emir komuta iyi işler ama OHAL'de aksaklık oluyordu. Emir komuta bozuluyordu, asker tam devreye giremiyordu. Bence sıkı yönetimin kaldırılması bir hataydı, böyle düşündüm. PKK'nın geçmişini gözden geçirdikten sonra o günkü duruma baktım. PKK Kuzey Irak'ta çok rahat silahlanıyordu. Rus silahları ucuza satılıyordu. Saddam da silah veriyordu. O hal olduğu için asker tam işin içinde değil. Vali yardım isteyince asker devreye giriyor. Jandarma yetersiz kalınca Torumtay Paşa'dan asker istiyorlar. Ama asker teröre karşı mücadele için özel donatılmış, eğitilmiş değil. Silahları bile ona göre değil. Sınır kontrolü zayıf. Iraklı Kürtlerin sınıra yığılmış olmaları kontrolü zorlaştırıyor. İçeriye terörist ve silah sokuluyor.
Neye karar verdiniz?
Şimdi kendi kendime sordum. Kim var senin karşında? Suriye var, PKK'yı destekliyor. İran var bize karşı. Irak var, Saddam bize karşı. PKK'dan yana. Rus silahları çok ucuza ortalıkta satılıyor. Herkesin elinde Kaleşnikov. PKK da bunlarla donatılmış. Peki NATO bana yardım ediyor mu? Hayır, etmiyor. Bir şey veriyor mu? Hayır, vermiyor. Hatta ambargo bile koyuyor. Bazı müttefiklerimiz bizden aldığınız silahları Güneydoğu'da kullanamazsınız diyecek kadar ileri gidiyorlar. Bir nevi PKK'ya böyle destek oluyorlar. O zaman oturup düşündüm, ne yapmalıyım? Belli ki ne yaparsak kendimiz yapacağız. Kimseden fayda yok. 1991'de Sovyetler dağılmış. Sovyetlerin ve Doğu blokunun diğer ülkelerinin silahları ortalıkta. Kimi satılıyor, kimi başıboş bırakılmış, ortalığa atılmış. Doğu Almanya ortadan kalkmış, silahları da ortalıklarda geziyor. O zaman Doğu Almanya'nın Genelkurmay Başkanı General Franz benim dostum. Askerler arasında ikili ilişkiler çok önemlidir. Franz'ı aradım, dedim ki bu Doğu Alman silahlarını ne yapıyorsunuz? Dedi ki ne yapalım, tarlalara atmışız duruyor, tarlalar Kaleşnikov dolu. Peki dedim, benim ihtiyacım var, bana verir misiniz? Tabii dedi, istediğin kadar al.
Aldınız mı?
Almaz olur muyum? Bir kepi gönderdim oraya, 100.000 Kaleşnikov aldım. Getirdim Türkiye'ye, jandarmaya zimmetledim. PKK'nın elinde bunlardan var ve Kaleşnikov bizimkilerin kullandığı G3'lerden daha iyi. Dağıttırdım bizim askerlere, koruculara da bunlardan verdirdim. Tam 100.000 Kaleşnikov.
Nasıl aldınız Kaleşnikovları, parayla mı?
Hayır, 5 kuruş ödemedim. Alıp geliyoruz, atılmış silahlar. Onlara lazım değil ama bana lazım. Ben de Fransa arayıp aldım bu silahları.
Trenlerle zırhlı getirttim. Başka silah aldınız mı bu yolla?
Tabii aldım. O günkü NATO komutanını aradım, ABD'li. Dedim ki biz İncirli'yi açtık, sen de bize yardım edeceksin. NATO ülkelerine söyle, onların silah fazlaları vardır. Ne kadar fazlaları varsa ben alacağım. Peki dedi, telefonla konuşuyoruz. Diyoruz ki Hollanda'da zırhlı taşıyıcı fazlası var. Ben hemen arıyorum Hollanda'yı. Fazla neyiniz var? M111, M114 dizel zırhlı personel taşıyıcıları var. Fazla. Peki diyorum, hemen ben alıyorum. Verin bana, bir ekip gönderiyorum. Yükletiyorum trenlere, getirtiyorum Türkiye'ye. Bunlar bizde olmayan dizel zırhlılar. Trenlere yükletip getirttim.
Bunları PKK'ya karşı mı getirtiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz zırhlı taşıyıcıları?
Tabii. Önceliği bizim 2. orduya verdim. PKK ile mücadele için. O zaman hala diyorlar ki 1. öncelik 1. orduya. Hayır dedim, o öncelik kalktı. Sovyetler dağıldı. Öncelik artık 2. orduya verilecek. Tehdit onun görev bölgesinde. Getirttiğim zırhlı taşıyıcıları 2. ordunun emrine verdim.
Kobraları nasıl aldım? Başka ne oldu diye sorup devam ediyor Doğan Güreşpaşa.
O zaman ABD'nin Genelkurmay Başkanı Colin Powell, iyi dostum. Colin'i aradım, dedim ki bak PKK azdı. Siz Kobra helikopterlerini fazlalığa çıkarmışsınız. Benim ihtiyacım var, bana Kobra lazım. Colin dedi ki biz Süper Kobra'ya geçtik, bunlar fazla, atıldı, bazıları da çalışmıyor, parça eksikleri var. İstersen bir baktır al. Ben alırım dedim, hemen bir pilot heyeti gönderdim Amerika'ya. Çocuklar Kobra'ları incelediler, eksik parçaları belirlediler, tetkik ettiler, parçaları uydurdular. Çalışabilecek olanları toparladılar. Az bir para ödeyerek aldık bu Kobra'ları, fazla para vermedik. 1991'de oluyor bunlar, ben artık Körfez krizini bıraktım, PKK'ya yöneldim. Ama sıkı yönetim kalkmış, o hal var. Birinci sıkıntım bu. Ayrıca Süper Kobra'lara da ihtiyacım var. Yeni çıkmış. Colin artık onları kullandığı için normal Kobra'ları fazlalığa çıkarmış. Ben de Süper Kobra istiyorum tabii. İsrar ettim. Süper Kobra'ları da parasıyla aldık. TSK'yı terörle mücadele açısından yeniden silahlandırıyorum aslında. 1991 yılı benim için bir nevi PKK ile mücadeleye hazırlık yılıydı.
En büyük sıkıntım o halde. Doğan Güreşpaşa 1991 yılında bir yandan TSK'yı yeniden yapılandırıp donatmaya çalışıyor, bir yandan da PKK ile çatışmalar devam ediyordu. 1991 yılında en büyük sıkıntınız neydi diye paşaya sordum.
En büyük sıkıntım neydi biliyor musun dedi Güreşpaşa. O haldi. O hal yönetiminde emir komuta nasıl çalışacak ben anlamadım. Ben genelkurmay başkanıyım ama emir komuta zincirinde yokum. Biri bana dese ki sana ne, haklı, doğru, ben komuta zincirinde değilim. Jandarma genel komutanım rahmetli Eşref Bitlis Paşa da değil. Emir komuta zinciri şöyle, OHAL valisi, jandarma asayiş komutanı, İçişleri Bakanı. Emir komuta zincirinde bunlar var. Bunlar var ama başbakan olay oldukça dönüp bana bakıyor. Bana niye bakıyorsun, ben devrede değilim. Ama bana bakıyorlar işte, fiiliyat böyle. Ben Özal'a Akbulut'a ima ediyorum, benim rolüm yok diyorum. Basınla konuşurken de söylüyorum. Yine de herkes bana bakıyor. Aslında ben emir komutadaki aksaklıkları söylüyorum. O halde olmaz demeye getiriyorum. MGK'da da söylüyorum ama biri çıkıp demiyor ki sıkı yönetim ilan edelim. Benim beklediğim bu. İhtiyacımız da bu. Ama siyasiler böyle bir şey demiyorlar. Buna karşın her şeyi de askerden bekliyorlar. Türk halkı da bana bakıyor. Şehit geliyor bana bakıyor. Bana niye bakıyorsunuz? Siyasetçiye bakın. İşini yapmıyor. Ama halkımız Genelkurmay Başkanı'na bakıyor. İçim ağlıyor. Bizim arkadaşları topladım, dedim ki her şeyi biz yapacağız, mecburuz, komutayı ele aldım dedim. Kimse bana komutayı sana verelim demiyor siyasilerden. Ama ben mecburum. Emir komutada büyük sıkıntı vardı.
SAS ve Delta Force. Doğan Güreşbaş'a terörle mücadele ve TSK'nın bu mücadeleye göre yeniden yapılandırılmasına fiilen komutayı ele almıştı. Gördüğü en büyük eksiklik eğitimdi. Ordu klasik bir orduydu. Konvansiyonel savaşa göre yapılandırılmış ve donatılmıştı. Güreşbaş'a hızla Kaleşnikov ve zırhlı taşıyıcılar getirterek işe başlamıştı ama yeterli değildi. Mücadeleyi ağırlıklı olarak yürüten jandarmanın büyük eksiği vardı ve aslında PKK ile mücadele jandarmayı aşan bir olaydı. Komando birlikleriyle takviye ediliyordu ancak terörle mücadeleye sürülecek bütün birliklerin komando eğitiminden geçmesi gerekiyordu. Doğan Güreşbaş'a bir karar daha verdi, ondan dinleyelim.
Evet, önemli kararlar verdim. Bir kere jandarmanın gücü yeterli değildi. 60 bin kadardı. Tüfekten başka kullanacak bir şeyi yok. Karakollarda 10-15 jandarma var. Karakollar çok dağınık. Bunları bir araya toplama emri verdim. Birkaçını bir araya getiriyoruz karakolların. Etrafını mayınlıyoruz. Bir emir daha verdim. Dedim ki bundan böyle herkes komando eğitimi alacak. Acemi eğitimleri komando olarak yapılacak. Foça komando okulu 24 saat çalışacak. Bu eğitim verilecek.
Başka ne kararlar verdiniz?
Bir önemli kararım da Özel Harp Dairesi'ni lağvetmekti. Neden lağvettim? Çünkü Özel Harp Dairesi 2. Cihan Harbi'nden kalmıştır. 2. Cihan Harbi'nden sonra işgal edilmesi muhtemel yerlerin arkasına sivil halkı örgütlemek için kurulmuştur Özel Harp. Mesela Allah korusun Erzurum işgal edildi diyelim. Şehrin etrafında depolar vardır, seferberlik depoları, silahlar vardır. Özel Harp halkı örgütleyecek, silahlarını verecek, Erzurum'u işgal eden düşmanı arkadan çevirip vuracak. Özel Harp bu iş için kurulmuştur. Ama 2. Cihan Harbi çok geride kaldı, tehditler değişti. 1990'lardaki duruma bakıldığında Özel Harp Dairesi'nin bir işlevi yok aslında. Ben bunu lağvettim ve dedim ki yerine Özel Kuvvetler Komutanlığı kurulacak. Çünkü dünyaya bakıyorum, PKK gibi örgütlerle mücadele özel kuvvetler aracılığıyla yürütülüyor. Bizim de buna geçmemiz lazım. Özel Harp Dairesi Başkanı Kemal adında bir tuğ generaldi. Çok iyi bir generaldi. Çağırdım Kemal'i, dedim özel kuvvetler kuracağız, hazırlıklarını yap. Sonra Tolon Paşa'ya, o tarihte tümgeneral olan Hurşit Tolon Paşa genelkurmay genel sekreter olarak görev yapıyordu. Tolon dedim, hemen hazırlan, İngiltere'ye gidiyoruz.
Neden İngiltere'ye gidiyorsunuz?
Neden gidiyoruz? Çünkü İngiltere'nin özel kuvvetlerini, SAS komandolarını incelemek istiyorum. İngiltere genelkurmay başkanı arkadaşım. Açtım telefonu, dedim ki geliyorum, senin SAS birliklerini göreceğim.
İtiraz etmedi. Bana dedi ki benim bu birliklerimi gören ikinci yabancı komutan olacaksın.
Bir Colin Powell'a gösterdim. İkinci olarak da sana göstereceğim. İyi ilişkilerin yararı işte. Atladık gittik. İngiltere'nin Milli Savunma Bakanı Kelly, İngiliz Genelkurmay Başkanı, benim yanımda da Tolon Paşa var. Birlikleri gezdik. Terörle nasıl mücadele ettiklerini sordum. Onların da İRA sorunu var. Bana anlattılar. Dediler ki bizim özel kuvvetler gidiyor, orayı vuruyor, çekiliyor. Yerine polisi bırakıp dönüyor. Hızlı, hareketli, ateş gücü yüksek, eğitimi yüksek. Özel kuvvetleri kimse görmüyor bile, o kadar hızlılar. Gazeteciler polisi görüyor ama işi önceden özel kuvvetler bitiriyor. Sivil milisler yaptık biz diyor, açıkça söylüyor. Bizim geçici köy korucuları gibi. Peki dedim, sizin meclise ses çıkarmazlar mı buna? İtiraz etmezler mi? Kanun sormazlar mı? Hayır dedi, bizim meclisten ses çıkmaz. Başbakan mecliste der ki this is security matter, bu güvenlik meselesidir. Böyle der ve iş biter, kimse itiraz etmez.
Doğan Güreşbaş'a İngiltere'de gördüğü özel kuvvetlerden ve dinlediklerinden etkilenmiştir. İngiliz meslektaşına sorar.
Ben de özel kuvvetler kurmak istiyorum, bana yardımcı olur musun?
Elbette yanıtını alır. Ancak İngiliz SAS komandolarıyla yetinmez. ABD'nin ünlü Delta Force'unu da İngilizlerin kurduğunu bilmektedir. Güreşbaş'a onları da görmek ister, dinleyelim.
Kalktım ABD'ye gittim Delta Force'u görmeye. İyice inceledim. Onunla da yetinmedim. Kalktım İspanya'ya gittim. ETA'yla nasıl mücadele ediyorlar diye.
Doğan Güreşbaş'a Ankara'ya döner dönmez ilk özel kuvvetler taburunun kurulması için emir verir. İlk özel kuvvetler komutanlığı bir tabur olarak 1991'de kurulur. Bir çeşit Türk PKK'sı. Güreşbaş'a ile ilk özel kuvvetler taburunu nerede kurduğunu ve ilk görevinin ne olduğunu sordum. Gururlanarak yanıt verdi.
Ankara'da kurduk, sözünü ettiğim Kemal Paşa kurdu. Kendi de içindeydi. Çocuklarla birlikte yattı kalktı, dağlarda ovalarda birlikte eğitim yaptı. Günlerce yürüdü, teçhizat taşıdı, silah eğitimi verdi. İstediği elbiseyi giydiler, doğada mücadeleyle yaşadılar. Arazi koşullarına alıştılar, hepsi de özel bir asker oldu. Ellerinden her şey gelir. Çok dayanıklıdırlar, çok sağlamdırlar, çok güçlüdürler. Çok iyi silah kullanırlar. Bütün bunları kazandılar. Eğitim tamamlanıp birlik istenilen düzeye gelince de Kemal Paşa onları alıp Güneydoğu'ya gitti. Onlar Güneydoğu'nun gizli kahramanlarıydı. Bir nevi Türk PKK'sı. Dağlarda gezer teröristler gibi onlar da dağlarda o koşullarda yaşar. Teröristi dağda bulur ve etkisiz hale getirir. M60'ların ve Leopar 1'lerin gelişi. Sayfa 47. Doğan Güreşpaşa 1991 yılını ve 1992 yılının büyük bölümünü Türk ordusunu teröre karşı mücadeleye göre yapılandırmakla geçirdi. Bu kendi deyişiyle hazırlık devresiydi. Jandarmaya Doğu Almanya'dan getirdiği Kaleşnikovları dağıttı. Özel harp dairesini kaldırıp yerine özel kuvvetler komutanlığını kurdu ve ilk özel kuvvetler taburunu oluşturdu. Hollanda'dan zırhlı taşıyıcılar, ABD'den Kobra ve Süper Kobra saldırı helikopterleri ve sonrasında Sikorskileri aldı. Güreşpaşa'nın hazırlığı henüz bitmemişti. Güneydoğu'da çarpışan birliklerde beliren en önemli ihtiyaç gece görüş yeteneğiydi. Birliklerde gece görüşü yoktu. Bu nedenle asker ancak gündüz operasyon yapabiliyor, gece kışlaya çekiliyordu. Helikopterlerin ve tankların da gece görüşü yoktu. Güreşpaşa'ya gece görüşü için de harekete geçti. Kendisinden dinleyelim. Bizim tanklar M48'de, bunların gece görüşü yoktur. Colin Powell'a rica ettim. Siz dedim M60 tanklarını çıkarmışsınız. Bize bunlardan verir misiniz? Veririm dedi. M60 dediğimiz tankın gece görüş cihazı var ve de ekranlı televizyonlu. Bizde böyle bir şey yok. Powell yönetimiyle görüştü ve beni aradı. Tamam dedi, gönder ekibini, tankları al. Hemen gönderdik. M60'ları gemilere yükledik ve getirdik. Hepsini 2. orduya verdim. Güreşpaşa bir de dedi, ilk defa bir şey söyleyeceğim. O zaman bizim hava kuvvetlerinin de gece görüş imkanı yok. Hava kuvvetlerinin bir noktadan bir noktaya gitmek için GPS denilen aleti yok. ABD eksik veriyor, GPS'i vermiyor. Bunu da halletmemiz lazım. Ne yaptık? Parayla gizli yollardan ABD'den aldık ve getirdik. Bunu ilk defa sana söylüyorum. Aradan 10 yıl geçtiği için sakıncası yok. Güreşpaşa M60 gece görüşü tanklarla da yetinmediğini ve Almanların Leopard 1 tanklarından da bir Tugay kurduğunu anlattı. NATO komutanını aradım. Dedim ki, Almanların Leopard 1'leri var. Şimdi Leopard 2'ye geçiyorlar. Ne yapıyorlar Leopard 1'leri? Bana versinler. Tamam dedi, bir Tugaylık Leopard 1 aldık. Güreşpaşa PKK'ya karşı hazırlık yaparken kara ve hava kuvvetlerini önemli ölçüde yeniledi. Zaman, mekan, imkan, hedef. Doğan Güreşpaşa TSK'da eğitim, silah, mühimmat, araç, gereç yenilemesinin yanı sıra mücadele konseptinde de önemli değişikliğe gitti. 1991 sonuna kadar PKK'yı gündüz takip eden, vuran ve geri çekilen birlikler, yeni donanım ve eğitim sonrasında teröristleri etkisiz kıldığı yerde gece gündüz kalmaya başladı. Yeni konsept alan hakimiyetiydi. Her birlik operasyon bölgesine kalıcı oluyor, birinden kaçan terörist grubu diğer askeri birliğe yakalanıyordu. Artık asker 24 saat alanı kontrol edebiliyordu. Hem gündüz hem gece operasyon yapabiliyordu. Doğan Güreşpaşa bu konsept değişikliğini şöyle anlattı. Özel kuvvetleri kurup silah, gece görüş yeteneği olan tank, helikopter, zırhlı taşıyıcı gibi teknoloji yenilemesinden sonra Genelkurmay Başkanı olarak bir konsept verdim. Konsept şu: zaman, mekan, imkan, hedef. Bu kavramları açabilir misiniz? Şimdi zaman dedim, anlamı 24 saat baskı. Mekan dedim, anlamı bütün çatışma alanları. İmkan dedim, anlamı bütün silahlı kuvvetler, topyekün mücadele, kara, hava, deniz, jandarma. Hedef dedim, anlamı PKK. Yeni konsept işte budur. Alan hakimiyeti dediğimiz böyle sağlanır. Denilebilir ki deniz kuvvetlerinin Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta terörle mücadelede ne işi olabilir? Deniz muharebesi yok ki. Ama öyle değil işte. Ben yeni konsepti ortaya koyup bütün silahlı kuvvetlerle topyekün mücadele ve alan hakimiyetidir. Hava kuvvetleri, sen de desteğe hazır ol deyince deniz kuvvetleri komutanı Oramiral Vural Beyazıt atıldı. Komutanım dedi, emrinize hazırım, bir Tugay'ım var. Bir taburunu hazırla dedim. Bir amfibi taburunu hazırladı. Psikolojik açıdan deniz kuvvetlerinin destek vermesi de uygun bir olay. Beyazıt amiral bir amfibi tugayını Şırnak'a gönderdi. Hava kuvvetleri ne yaptı biliyor musun? İHK dediğimiz ileri hava kontrolörleri olan subaylarını gönderdi. Dağlarda yerden hedef bildirdiler. TSK bütün unsurlarıyla PKK ile mücadeleye başladı. Ağar Korkut Eken'i istedi. Doğan Güreşpaşa askeri uzun süreli bir mücadeleye ve büyük bir sınır ötesi harekata hazırlıyordu. Güreş TSK'da olduğu gibi polise de yeni düzenlemelere, eğitime ve teçhizata yardımcı oluyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne mensup özel timlerin eğitilmesi için de katkı sağladı. Güreş polise verdiği katkıyı da şöyle anlattı. Polisin eğitilmesi ve terörle mücadeleye hazırlanması da çok önemliydi. O hal yönetiminde polis teşkilatı da terörle mücadele ediyordu. Esasen sıkı yönetim olmadığı için görev jandarma ve polisindi. Ama karşılaştığımız olayın boyutu ve niteliği TSK'nın kullanılmasını zorunlu kılıyordu. Polise de öncelik verdik. O zaman Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar bana geldi. Komutanım dedi, Korkut Eken bize gelmeyi kabul etmiyor. Korkut polisi eğitecek, polis özel timlerinin kurulmasına yardımcı olacak. Korkut'a haber gönderdim. Gelsin dedim, polise danışman olsun dedim. Ağar'a size İzmir Menteş'i de tahsis ediyorum dedim. Eğitimlerinizi orada yaparsınız. Korkut'a dedim, bunları sen eğiteceksin. Korkut Eken'i benden isteyen Mehmet Ağar'dır. Menteş'te eğitime başladılar. Menteş, İzmir yakınında Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi'nin eğitim ve tatbikat yaptığı yerdir. Polisin de önemi çok büyük. Çünkü meskun mahallede de polisi kullanıyorsun. Onun görev alanı. Orada da terör var. O halde polis de özel tim biçiminde yapılanmalı, eğitilmeli. Şimdi burada bir şeyi daha zikretmem lazım. O hal valisi Ünal Erkan, bölgedeki valiler, kaymakamlar çok önemli işler yaptılar. Hepsinin gözlerinden öperim. O tehlikeli zamanda arabalarını atlayıp köy köy gezdiler. Bütün bu hazırlıklardan sonra büyük harekat, yani Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon planları yapıldı. Sınır ötesi harekat öncesinde PKK baskınları. Doğan Güreş Paşa'nın düzenlemeleri Kuzey Irak'a yapılacak büyük bir sınır ötesi harekatın da işaretleriydi. Amacı Kuzey Irak'a girmek ve PKK kamplarını dağıtmak ve olayı tümüyle bitirmekti. Güreş Paşa'yı bu karara götüren ise 1992 yılında doğruğa çıkan PKK eylemleriydi. 1991 Körfez Savaşı ile Kuzey Irak'a yerleşen 300, 400 hatta 600 kişilik büyük gruplarla Türkiye'nin sınır karakollarını baskın düzenleyen PKK'ya karşı geniş çaplı bir operasyon zorunlu hale gelmişti. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra gerçekleştirilen en büyük harekat olarak nitelenen Kuzey Irak sınır ötesi operasyonunu Doğan Güreş Paşa'dan dinlemeden önce bu karara yol açan PKK'nın en önemli eylemlerini anımsatmakta fayda var. 1992 yılı PKK'nın Türkiye'de topyekün ayaklanma yaratmaya çalıştığı yıldır. PKK'nın bu yıla damgasını vuran kanlı eylemler arasında 5 tanesi büyük önem taşır. Bu eylemler Güreş Paşa'yı sınır ötesi harekat kararı aldıran şu eylemler. 1. 1992 Nevruz kutlamalarında Şırnak, Cizre ve Adana'da çıkan olaylar. 21 Mart 1992. 2. Şırnak'ı ele geçirme girişimi. 19 Ağustos 1992. 3. Alan karakoluna baskın. 30 Ağustos 1992. 4. Aktütün karakoluna baskın. 13 Eylül 1992. 5. Derecik karakoluna baskın. 29 Eylül 1992. Bu baskınlara biraz daha yakından bakalım. PKK bu ay ayaklanma başlatacak. Mart 1992 başında dönemin MİT Müsteşarı Korgeneral Teoman Kopan, Milliyet'ten Yalçın Doğan'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Korgeneral Kopan bu ay PKK ayaklanma başlatacak diyordu. Okuyalım. PKK bu ay ayaklanma başlatma hazırlığında, bastırmak zaman alacak. PKK kışı ilk kez Türkiye'de kamplarda geçirdi. Burada 3000, dışarıda 4000 terörist var. Yerleri biliniyor, zaman zaman vuruyoruz. Ayaklanmada başarılı olamayacaklar. Asıl sorun bundan yararlanıp Türkiye'yi Kürt soykırımıyla suçlamak. Bizden koparmak istedikleri yerler Kars'ın tamamı, Ağrı, Erzurum'un doğusu, Erzincan'ın güneyi, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'in doğusundan bir hat çizersek, bunun doğusu ve güneydoğunun kalan bölgelerinin tümü. PKK bölgede mahkemeler kurmuş, halkı yargılıyor, cezalandırıyor. Bizde de bazı şeyler işlemiyor. Operasyonla yakalasak bile yargıda gecikmeler ve düşük cezalarla karşılaşıyoruz. Mart ortalarında PKK'nın bölgede bir ayaklanma başlatacağı haberlerini alıyoruz. Bu ayaklanmayı bastırma gücü vardır devletin. Ayaklanmayı bastırmak zaman alacak. İşte PKK'nın umudu bu zaman. Bu zaman içinde PKK dünyada bir kamuoyu oluşturmayı planlıyor. Gürültü kopararak, bakın işte Türkiye Kürt soykırımına gidiyor propagandasına hazırlanıyor. PKK dünyaya bu ayaklanmanın milli bir hareket olduğunu yaymaya hazırlanıyor. Dipnot Yalçın Doğan, Milliyet, 7 Mart 1992. Yalçın Doğan, MİT Müsteşarı Korgeneral Teoman Koman'la görüştükten sonra Nevruz günü olan 21 Mart 1992'de de Lübnan'da Beka Vadisi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'la da bir görüşme yaptı. Öcalan da Koman'ın istihbaratını doğrular nitelikte konuşuyordu. Bu yıl genel hareket planı yaptık. İsterse 100 bin kişi olsun. Bizim hareketimiz artık boğulmaz. Genel plandır. Uygulama serbestliği var. Bölgedeki gerillalara ve halka bıraktık. Son tahlilde bana dayanır ama geniş bir uygulama serbestliği var. Şu tarihte şu karakolu, şu tarihte şu şehri vurmak gibi bir olay ben de bilemem. Dipnot: Yalçın Doğan, Milliyet, 23 Mart 1992. Öcalan 1992 yılında yapılacak eylemleri anlatıyordu aslında. Şöyle devam ediyordu: "Yalnız silahla değil, daha değişik bir terör uygulayacağız. Yani iki ordunun karşılıklı çatışması değil, halkın kendi siyasi yürüyüşü olacak. Halk daha çok devreye girecek. Sadece gerilla baskınlarıyla değil, devrimci şiddet anlayışımızla savaşın yükü halkın sırtında olacak. Gerilla daha etkili olacak. Ama savaşa halk da katılacak. Ben ülkede halkı silahlandırdım. Halk gerekirse dağa çıkacak. Gerekirse ot yiyecek ama mücadelesini sürdürecek. Bu sene ulusal meclis kuracağız. Kürtlerin kaderine bu meclis sahip çıkacak. TBMM buna sahip çıkamıyor. Kürtler kendilerini ifade edemiyor TBMM'de. İşte görüyorsunuz, konuşturmuyorlar. Sözlerini geri aldırıyorlar. Onun için bu sene ulusal meclis kurulur. Bu birlik için kendi özgür iradesini ortaya çıkarmaktır. Çağrı yaptık. Bu sene kendi bölgelerimizde gerçekleştireceğiz. Her şehir kendi delegelerini seçecek. TC'nin Kurtuluş Savaşı'nda Erzurum ve Sivas kongrelerine göre biz şu anda çok ilerideyiz. Rahatlıkla meclis kurarız. Cizre Konferansı, Nusaybin Konferansı, Diyarbakır Konferansı ile delegeler seçilir. Bu meclise seçileceklerin sayısı 500'ü geçmez. 300'den de az olmaz. Halk kendi başkaldırmasını meclise taşlandırmak isteyecek. Biz ülkede ağaların, aşiretlerin gücünü kırdık. Onun için demokratik bir meclis olacak." Dipnot: Yalçın Doğan, Milliyet, 23 Mart 1992. Öcalan bu söyleşide konu ettiği meclisin kurulmasıyla federasyona geçileceğini söylüyor ve şöyle diyor: "Türkiye'de bugün anayasa tartışmaları var ama onlar boş tartışmalar. Asıl bir madde var ki o tartışılmalı. Nedir o? Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü maddesi. Anayasanın bu maddesi bir beladır. Bu bela, bu safsata kaldırılmalı. Zengin tartışmak ve halkın iradesini gerçekleştirmek için bu madde kalkmalı anayasadan." Dipnot: Yalçın Doğan, Milliyet, 24 Mart 1992. Öcalan aynı söyleşide kuracakları meclisin federasyona da bağımsızlığa da açık olacağını da ekliyordu. Öcalan ayrıca MİT Müsteşarı Kor General Teoman Koma'nın PKK'nın Türkiye'den koparmak istediği bölgenin sınırlarını belirten açıklamasını da doğruluyordu. "Evet," diyordu, "MİT Müsteşarı Koma'nın geçen gün size söylediği harita doğrudur. Koma'nın söylediklerini okudum. Ülkenin sınırları yukarıda Kars'tan başlayacak. Erzurum'un doğusu Malatya ve Antep'in doğusundan geçecek." Dipnot: Yalçın Doğan, Milliyet, 24 Mart 1992. Nevruz olayları. Yalçın Doğan Abdullah Öcalan'la BK Vadisi'nde görüşürken olaylar çoktan başlamıştı. 21 Mart 1992'de Nevruz kutlamaları adı altında Türkiye'nin birçok yerinde aynı anda olaylar çıkmış, 7'si PKK'lı, 31 kişi ölmüş, çok sayıda insan yaralanmıştı. PKK MİT Müsteşarı Kor General Koma'nın 2 hafta önce kamuoyuna açıkladığı gibi bir ayaklanma denemesi yaptı. Şırnak, Cizre ve Van'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tüm ülkede yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı. Nevruz kutlamalarında ön saflarda kadın ve çocukların yer aldığı gruplara karışan PKK'lılar resmi binalara ve güvenlik güçlerine kurşun yağdırdılar. İzinli olduğu için evinde olan polis memuru Osman Çatma dışarı çıkarak ateş eden PKK'lılara karşılık verdi. Kurşunu bitince eve geri döndü. Ancak arkasından gelen PKK'lı grup Çatma'yı linç ettiler. Çatma şehit oldu. Diyarbakır'da iş yerlerinin büyük bölümü kepenklerini kapattı. PKK'lılar kentin bazı semtlerini ele geçirmeye çalıştılar. Korsan gösteriler hızla yayıldı. Mardin ve Nusaybin'de PKK ve Kürt bayraklarıyla gösteriler yapıldı. Nevruz kutlamalarının aynı anda korsan gösteri ve PKK baskınlarına dönüştüğü yer kalmamış gibiydi. Mardin'in Kızıltepe, Derik, Mazdağı, Nusaybin, Şırnak'ın Silopi, Batman'ın Gercüş, Siirt'in Kurtalan, Pervari, Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Lice, Ergani, Hazzo, Bismil, Şanlıurfa'nın Siverek, Viranşehir ilçelerinde kepenkler kapatıldı. Büyük şehirlerden İstanbul, Ankara ve Adana'da da olaylar çıktı. Ertesi gün gazete manşetleri "Bayram değil isyan" diye çıktı. Başbakan Süleyman Demirel "zehir ettiler, kan bulaştırdılar ama topyekün ayaklanmayı başaramadılar" diye konuştu. Olaylardan bir gün sonra Başbakan Süleyman Demirel'le görüştüm. 23 Mart 1992 günü Milliyet'te yayımlanan söyleşimizde Demirel şu yorumları yaptı: "Yapılmak istenen şey açıkça devlete tecavüz etmektir. Olay bayram olmaktan çıkmıştır. Adamlar savaş başlattılar. PKK denilen örgüt savaş açtı. Durum böyle olunca 2 yol kalıyor. Ya oradan çekileceksiniz ya da kalacaksınız. Kalacaksanız devleti var yapacaksınız. Devletin var olduğunu kanıtlayacaksınız. Adam şakır şakır kurşun atıyor, roket atıyor. Devlet olarak bunun önüne geçmek zorundasınız. Bunun başka yolu yok. Daha önce Cizre'de gündüzleri devlet var, geceleri devlet yok demiştim. Şimdi orada geceleri de devlet olacak. Biz halkı korumaya çalışıyoruz. Ölenlerin çoğunluğu teröristtir ama 8 bin kişiyi sokağa çıkarır arbede yaratırsanız o sırada vatandaştan da ölen olabilir. 1992 Nevruz kutlamalarında yaygın şiddet olayları Abdullah Öcalan'ın direktifiydi. Öcalan 1992 yılını ayaklanma yılı olarak ilan etmişti. Amacı kurtarılmış bölgeler oluşturmak, ulusal meclis toplamak ve savaş hükümeti kurmaktı. Öcalan ayaklanma taktiği üzerine tezler ve görevlerimiz adını verdiği direktiflerinde 1992 yılı için şu hedefleri öngörüyordu. Ayaklanmayı dayanacağı uzun süreli halk savaşının bir parçası ve en önemli aşaması görmek esastır. Birinci tezimiz budur. Şimdiye kadar ayaklanma için yürütülen faaliyetler ayaklanmayı pratikte geliştirebilecek bir düzeyde kitle cesaretini ve askeri örgütlenme aşamasına getirebilmiştir. Daha önce de gördüğümüz gibi silahlı mücadeleyi yoğunlaştırabileceğimiz bölge Botan olarak bilinen alanda ayaklanmanın en çok dayanacağı merkez ve cephe gerisi gibi yerler olacaktır. Bu zeminde silahlı mücadeleyi sonuna kadar geliştirmemiz, özellikle gerilla ordulaşmasının genişliğine ve derinliğine oturtulması sonucunda buradaki ayaklanmalar alanı düşmandan fiilen koparmayı ve düşmanı mümkün olduğu ölçüde söküp atmayı hedefler. Kentlerde gerillanın dışarıdan korunması ve içeriden kent milisleriyle sonuna kadar bir çatışma durumuna girilebilir. Önemli oranda silahlı ayaklanma durumları yaşanabilir. Dipnot: Ümit Özdağ, Türkiye, Kuzey Irak ve PKK. Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi, Asam Yayınları, Ankara 1999, sayfa 85. İşte 20, 21, 22 Mart 1992 günleri Nevruz bahanesiyle üç büyük kentte, Güneydoğu'nun il ve ilçelerinde yaşananlar da bunlardır. Öcalan'ın ayaklanma talimatı uygulanmaya çalışıldı ama başarılı olamadı. PKK bu başarısız denemeden sonra vazgeçmedi. 1992 yılının Ağustos ayında Şırnak'ı ele geçirmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra da Irak sınırındaki karakollara büyük çaplı baskınlar düzenleyerek TSK'yı sınırdan söküp kurtarılmış bölgeler yaratmaya çabaladı. Şimdi bu çabalarını anımsayalım. Şırnak Kuşatması. 1992 yılı hedeflerini kurtarılmış bölgeler oluşturmak, ulusal meclis ve savaş hükümeti kurmak olarak belirleyen PKK, 21 Mart'ta Nevruz kutlamaları vesilesiyle başlattığı ayaklanma girişimi başarısız kalmıştı ama vazgeçmemişti. Bu kez hedef Şırnak'tı. Hedef kenti ele geçirmek ve güvenlik kuvvetlerini çıkarmaktı. PKK için Şırnak kurtarılmış bölge olacak ve kentin yönetimini örgüt ele alacaktı. PKK bütün gücüyle birkaç koldan Şırnak'a saldırdı. Tarih 18 Ağustos 1992 idi. Ağır silahlarla da donatılmış 1000-1500 kişilik PKK grubu sabaha doğru değişik yönlerden kente saldırmaya başladılar. İlk hedef Emniyet Müdürlüğü binası oldu. Ardından Şırnak Tugay Komutanlığı. Yoğun ateş altında kalan Şırnak birkaç saat içinde cehenneme döndü. Resmi binalar PKK'nın havan, roket ve makineli tüfek ateşi altında delik deşik hale geldi. İlk anda bir polis, üç asker şehit oldu. Teröristler kentin elektriğini kestiler. PTT binasını kullanılmaz hale getirerek iletişimi de kopardılar. Güvenlik güçleriyle teröristler arasındaki çatışmalar gün boyu devam etti. Ertesi sabaha kadar sürdü. Kente giren teröristler uzun namlulu silahlarla bütün binaları taradılar. Bazı korucuların evlerini yaktılar. Olayların büyümesi ve kontrolden çıkması üzerine Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Malatya ve Elazığ'dan takviye kuvvetler ve özel timler getirildi. Diyarbakır ve Batman'dan kalkan savaş uçakları kentin üzerinde alçak uçuş yaptılar. Kentin etrafında keşif uçuşları yapan uçaklar teröristlerin gizlenebilecekleri yerleri bombaladılar. Kentteki görüntü bir iç savaşı andırıyordu. Olağanüstü hal bölge valisi Ünal Erkan ve asayiş bölge komutanı Kor General Necati Özgen ateş altında Şırnak'a geldiler. Kor General Özgen Şırnak Tugay Komutanı Tuğ General Mete Sayar'la birlikte operasyonu yönetmeye başladı. Generaller Tugay Komutanlığındayken PKK'nın Tugay'a hava ve roket atışları sürüyordu. Genelkurmay yetkilileri Şırnak baskınını iç savaş denemesi olarak nitelendirdiler. PKK ise bu eylemine Şırnak Kuşatması adını veriyordu. Dipnot: Özcan, adı geçen eser, sayfa 214. Şırnak olayları konusunda daha geniş bilgi için bakınız Milliyet, 22-24 Ağustos 1992. Saldırılar başlar başlamaz Şırnak'a gelen ve Tugay'da operasyonu bizzat yöneten Asayiş Kolordu Komutanı Kor General Necati Özgen, "Şırnak'ta savaş kazandık, demokratik kurallar içinde kalmasak Şırnak bir anda bitebilir" açıklaması yapıyordu. Dipnot Milliyet 24 Ağustos 1992. Kor General Özge'nin neden böyle konuştuğunu ve neyi kastettiğini ileriki bölümde Özge'nin anlatımıyla öğreneceğiz. PKK'nın Şırnak kuşatması da başarılı olmadı. Güvenlik güçleri kentin kontrolünü yeniden sağladı. Ancak PKK yine vazgeçmedi. Bu kez sınır karakollarına büyük baskınlar düzenlemeye başladı. Irak sınırında 3 karakola yapılan 3 büyük baskında TSK'nın 1992'de Kuzey Irak'a yaptığı sınır ötesi operasyonunun önemli etkenlerindendi. Karakol baskınlarına bakalım. Alan karakoluna baskın. Saat sabahın 4'ü gibi görevi bırakmış odama çekilmiştim. Telsiz masada birliklerin muhaberesini takip ediyor hem de dinleniyordum. Bir ara uyumuşum, kapı sert ve telaşlı biçimde çalındı, uyandım. Saate baktım, 5'i gösteriyordu. Gelen telsizci askerdi. Komutanım, alan bölük komutanı sizinle baş telsizden görüşmek istiyor, önemli olduğunu söylüyor. Hemen geliyorum diyerek odadan çıktım. Kartal 1, konuşan Kartal 3, tüm mevzilerde çatışma var, teröristler çok kalabalık, acele takviye gönderin. Anlaşıldı, soğukkanlı olun, takviye hemen gelecek. Dipnot: Erdal Sarı Zeybek, Şemdinli'de sınırı aşmak, Ümit Yayıncılık, Ankara, Nisan 2006, sayfa 50. Kim bilir kaç kez tekrarlanacak bir telsiz konuşmasıydı bu. Kartal 1 Şemdinli'deki taburun komutanı, o zamanki rütbesiyle binbaşı Erdal Sarı Zeybek. Kartal 3'te bölük komutanı Üsteğmen Hamza'ydı. 18 Ağustos'ta Şırnak'ı ele geçirmek için yapılan büyük saldırının üzerinden 12 gün geçmişti. Tam 30 Ağustos 1992 Zafer Bayramı günü PKK Şemdinli'nin İran sınırına yakın olan Alan köyündeki karakolu basmıştı. Karakola makineli tüfek, havan ve roketlerle saldıran PKK 20 eri şehit etti. Bütün ülke şoktaydı, 20 şehit birden verilmişti. Baskını binbaşı Sarı Zeybek'ten dinleyelim. Giyinmek için odama geri döndüm. Bir yandan giyinirken bir yandan telefonla Tugay komutanı Utku Güney Paşa'yı aradım. Olay anlatarak silahlı helikopterlerin acele alana gönderilmesi talebinde bulundum. Haberciye zırhlı aracı hazırlamasını ve ayakta olan yazıcı, çaycı, haberci kim varsa toplamasını söyledim. Hemen bitişiğimizdeki komando taburuna haber verip ben dahil 7 asker yardıma gitmek için yola çıktık. 7 kişiyle yardıma gidiyorduk. Düşüncelerimi toparlayamıyordum. Duygularım ve düşüncelerim karmakarışıktı. Gidiyordum ama neyle karşılaşacağımı ve ne olacağını ben de merak ediyordum. Mazgal kapaklarından dışarıyı gözetleyerek son sürat gidiyorduk. Epey mesafe kat etmiştik. Geçen zamandan alana 1 kilometre kadar bir mesafe kaldığını düşünüyordum. Bölük komutanı Hamza Üsteğmen ile doğrudan telsiz muhaberesine başlamıştık. Oldukça soğukkanlı bir şekilde teröristlerin kalabalık bulunduğu bölgeyi tarif etti. Yolda mayın ve pusu yok derken güçlü bir patlamayla havaya savrulduk. Ardından bulunduğumuz zırhlı araca roket yağmaya başladı. Patlamalar aracı savuruyordu. Telsizle ancak pusuya düştük, mayına bastık diyebildim. Ve daha fazla muhabere yapamadan çatışmaya girdik. Biraz ilerledikten sonra bölük binasını fark ettim. Bölük komutanıyla telsiz muhaberesine başladık. Komutanım, sola dönün, atış alanına doğru, teröristler orada. Tamam, duydum. Daha döner dönmez bir grup teröristle karşılaştık. Mazgaldan izliyordum. Bazıları bizim savunma mevzilerimizin içindeydi. Kimi şehit ettiği askerin çelik başlığını takmış, kimi şehit ettiği askerin hücum yeleğini giymiş, kimi ayakta, kimi eğilerek bölük merkezine doğru ilerleyen kalabalık bir grup. Kimin asker, kimin terörist olduğu bile belli değil. Bölük merkezine geldik. Bölük komutanı aracın yanındaydı. Karakola girdiğimde bir grup askerin yemekhanede pencereden dışarı doğru rastgele ateş ettiklerini gördüm. Bazıları yaralı yere uzanmış. Onlara cesaret vermek için kısa bir konuşma yapıp koğuşa girdim. İlk bakışta tüm yatakların dolu olduğunu gördüm. Yaklaşık 50 kadar. Hepsi yaralıydı. Karakolun çatısına makineli tüfek mevziine çıktık. 100 metre kadar ileride bir başka terörist grubu ayakta karakola doğru geliyordu. Mevzi görevini aldım. Nişan alarak hedefi izledim. Ben ateş ederken yanımdaki Mehmetçik, "Komutanım bana ver, ben ateş edeyim," diye seslendi. Hiç ses çıkarmadan devam ettim. O anda bir ıslık sesi, arkasından şiddetli bir patlama. Bu bir roketti. Dipnot Sarı Zeybek, adı geçen eser, sayfa 51-57. Çatışma bu şekilde saatlerce sürdü. Teröristler ancak helikopterler gelince Alan Karakol bölgesinden İran'a doğru kaçmaya başladılar. 20 şehit verilmiş, baskın zorluklar içinde püskürtülmüştü. Binbaşı Sarı Zeybek liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. Asayiş Kol Ordu Komutanı Kor General Necati Özgen çatışma haberini alır almaz helikopterle Alan Karakolu'na gelmişti. Komutanın her çatışma alanına gitmesi ve askerle birlikte çatışma içinde operasyon yönetmesi büyük moral veriyordu. Alan karakolu baskını siyasi açıdan da bir dönüm noktasıydı. Teröristler İran sınırından gelmişlerdi. Baskından birkaç gün sonra Alan karakoluna Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis geldiler. Cumhurbaşkanı Özal'ın Alan karakol baskınının İran sınırından gelen teröristlerce yapıldığını öğrendikten sonra gösterdiği tepkiyi Asayiş Kolordu Komutanı o zamanki rütbesiyle Korgeneral Necati Özgen'in ağzından bir sonraki bölümde öğreneceğiz.